Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının 55. bölümüne bakacağız. Bu bölümün konusu Tanrı lütufkardır ve kurtuluşa evrensel davet. Yeşaya 55. bölümün başlığı Rabbin çağrısıdır. Ey susamış olanlar, sulara gelin. Parası olmayanlar gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz, bolluğun tadını çıkarasınız. kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım. Bakın, onu halklara tanık, önder ve komutan yaptım. Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız. Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız Rab'den, İsrail'in kutsalından ötürü gelecekler. Çünkü Rab sizleri yüceltecek. Bulma fırsatı varken Rab'bi arayın. Yakındayken ona yakarın. Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın. Rab'be dönsün, merhamet bulur. Tanrımıza dönsün, bol bol bağışlanır. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil, diyor Rab. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek. İstemimi yerine getirecek. Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Sevinçle çıkacak, esenlikle geri götürüleceksiniz. Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak. Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak. Dikenli çalı yerine çam, ısırgan yerine mersin ağacı bitecek. Bunlar bana ün getirecek. Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak. Böyle okuyoruz Yeşaya kitabının 55. bölümünde. Değerli dinleyicilerimiz, Yeşaya 53. bölümde gördüğümüz acı çeken hizmetkarın işi, 55. bölümdeki kurtuluş sunusunu mümkün kılmaktadır. Yeşaya 54. bölümde davet sadece İsrail ulusuyla sınırlıydı. Müjde önce İsrail'e sonra uluslara gitmiştir. Elçi Pavlos, çünkü ben müjdeden utanmıyorum. Müjde önce Yahudilerin sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür dediğinde söylemek istediği bence buydu. Bunun anlamı günümüzde Yahudiler için öncelik olduğu değildir ama önem verilecek en son kişi olduğu anlamına da gelmez. Herkesle aynı düzeydedir. Yahudiler Tanrı'nın müjdesini ilk duyanlar olmuşlardır. Elçi Petros, Pentekost gününde tamamıyla Yahudilerden oluşan bir topluluğa vaaz verdi. Bu kalabalıkta diğer uluslardan bir kişi bile yoktu. Şimdi de bu davet dünyaya verilmektedir. Bu hayret vericidir çünkü bütün dünyayla ilgilenen sadece birkaç dinsel lider çıkmıştır. 53. bölümdeki acı çeken hizmetkarın işi, yani acı çeken İsa Mesih'in işi, kayıp bir dünyaya kurtuluş sunusunu mümkün kılmaktadır. Tanrı'nın daveti, Tanrı'nın çağrısı İsrail'de henüz tamamıyla gerçekleşmemiştir. Göreceğimiz gibi günümüzde sadece bir tek şartla bütün dünya içindir. Bu Tanrı'nın seçiminin sıkışık kompartımanına kilitlenmiş mekanik bir davet değildir. Onu duyan, yani Tanrı'nın müjdesini, çağrısını duyan herkesin özgür iradesine bağlıdır. Rabbi aramayı teşvik etmiş, hatta emretmiştir. Ey susamış olanlar, sulara gelin, parası olmayanlar gelin, satın alın, yiyin, gelin şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın, diyor Yeşaya peygamber. Bu bölüm herkesin durup Tanrı'nın kurtuluşu üzerinde düşünmesi için yakarısıyla başlıyor. Bu gece yarısı yardım çağıran birinin bağırışı gibidir. Her zayıf kişinin Tanrı'nın kurtuluşunun çıplak pazusunu görmesini istemektedir. Evet, Yeşaya peygamber davet ediyor. Burada davet edilen konuklar kimlerdir? Bütün susamış olanlardır. Öyleyse içeri kabul edilmek için bütün gereken sunulan şeye gereksinimi olmak değil. Çünkü herkesin buna gereksinimi vardır, ihtiyacı vardır. Sunulan şeyi istemektir. Değerli dostum, kendimize şu soruları sormamız gerekir. Kendimle tümden tatminsiz miyim? O zaman susamışım demektir. Dünyanın bana sunabileceği ve tatmış olduğum her şeyle tatminsiz miyim? Susamışım. Ruhum dinin resmiyetiyle tümden tatminsiz mi? O zaman çok susamışım. Kutsanmış susuzluk bu, Tanrı'nın tadını çıkarmak için verilen tek şarttır. Davet budur. Ey susuyan herkes! Ey susuyanlar! Eğer ilgilenmiyorum, susamadım, bu hayatın şeyleriyle tatminim derseniz, o zaman değerli dostum, sizin için değildir bu çağrı. Siz susuyana dek sizin için bu çağrı geçerli değildir. Susadınız mı? Eğer susadığınızı fark ettiyseniz, susadığınızı görüyorsanız, o zaman bu davet sizin içindir. Tanrı, yaşamın dönüm noktalarında üzerinde susadınız mı yazan levhalar koymuştur. Ey bütün susamış olanlar! Bu dünyadan bıktınız mı? Tatmin etmediğini fark ettiniz mi dünyanın? Daha iyi bir şeyin özlemini mi çekiyorsunuz? Tanrı, sizin için bir şeyim var diyor. Bundan sonra birçok şeyden söz ediyor ve bunları parasız, bedava olarak alabileceğinizi söylüyor. Yeşaya 55. bölümde 3 tür içecek sunulduğuna dikkat ettiniz mi? 1. Sular diyor. İkincisi, sevinci simgeleyen şarap. Üçüncüsü de süttür. Şimdi sular burada çoğul kullanılmıştır. İbranice'de çoğul kullanımı en üstün dereceyi gösterir. Bu su, tekille anlatılabilmek için fazlasıyla harikaydı. Sular aynı zamanda bolluk, kalitenin yanı sıra çokluktan söz eder. Bu ruh için sudur. Bu Rab İsa'nın sunduğu türden bir sudur. Ve o da o gün tapınak bölgesinde durup bir kimse susamışsa bana gelsin içsin diye bağırdığında aynı simgeyi kullanmıştı. Şimdi kaynağın nerede olduğunu biliyoruz. O kaynak yaşam suyu ve kurtarıcımız olan Rab İsa Mesih'tir değerli dinleyicilerimiz. İkincisi sunulan ikinci tür içecek sevinci simgeleyen şaraptır. Süleyman'ın özdeyişleri 31.6'da şöyle okuyoruz. İçkiyi çaresiz, şarabı kaygı çekene verin. Ve 1. Selanikler 1.6 şöyledir. Siz de büyük sıkıntılara rağmen kutsal ruhun verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rabbi örnek aldınız. Mesih değerli dostum sadece kurtarıcınız olmakla kalmayıp hayatınızın efendisi olduğunda sevinciniz olur. Onu tanıdığınızda sevinciniz olur. Yuhanna 1.4'te şöyledir. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Üçüncü sunulan içecek süttür. Süt özellikle bebekler için, büyümek ve gelişmek için çok gereklidir. Süt endüstrisi, insanlara herkesin süte ihtiyacı vardır diyor. Tanrı sözünün sütü de ruhsal gelişim için gereklidir. Petrus bunu şöyle söylemiştir. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı'nın sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Annesi biberonunu hazırlarken küçük bir bebeği hiç gördünüz mü? Yatağında yatan o küçük insan ayakları, elleri hatta bütün vücuduyla kıvranıp duruyor. Ağzıyla bir sürü ses, bir sürü gürültü çıkarır. Neden? Çünkü süt istemektedir. Ve Tanrı çocuğu da Tanrı sözünü aynı özlemle istemelidir. Dostum eğer imanlıysanız Tanrı sözünü etüt etmekten hoşlanmıyorsanız yanlış giden bir şeyler vardır. Günümüz batı dünyasındaki kiliselerdeki en büyük sorun insanları eğlendirmekte olduklarıdır. Şu ya da bu konuda güzel kurslar sunuyorlar, yemek davetleri veriyorlar ve insanları komitelere koyuyorlar. Onlara Tanrı sözünü vermekten başka her şeyi yapıyorlar. Birçok kilise üyesi ölü doğmuştur. Hiçbir ruhsal hayatları yoktur. Dostlarım eğer inanlıysanız Tanrı sözünün hilesiz sütünü istemelisiniz, özlemelisiniz. Şimdi Yeşaya ne diyor? Ey susamış olanlar sulara gelin. Parası olmayanlar gelin satın alın yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz. Bolluğun tadını çıkarasınız. Yeşaya 55, 1 ve 2. ayetler. Birçok insan, hatta günümüz Hristiyanları hiç kimseyi beslemeyen sözde Hristiyan yatırımlar için para harcamaktadırlar. Günümüzde bazı grupların paradan ekmek diye söz ettiklerini duyuyorum. Bu sözü beğendim. Tanrı sözü de ekmektir. Birçok Hristiyan paralarını ekmek olmayan ama ekmek olduğunu düşündükleri şeylere yatırıyorlar. Paranızı nereye verdiğinizi araştırmanız iyi olur. Kalbinizi ve yaşamınızı tatmin etmeyecek bir sürü talaş alıyor olabilirsiniz. Paranızı neden ekmek olmayana harcıyorsunuz sorusu sorulmaktadır. Bu dünyanın zevkleri pahalıdır. Onların bedelini vermek zorundasınız. Sadece pahalı olmakla kalmazlar, aynı zamanda hiçbir zaman tatmin etmezler. Onlar taklittirler, talaştırlar ve ruhu tatmin etmezler. Öyleyse mutluluk nerede? Onu parada bulamazsınız. Amerikalı bir milyonerin epey parası vardı. Ölürken ben yeryüzündeki en bedbaht insan olmalıyım demişti. Değerli dostum, mutluluğu zevkte de bulamazsınız. Lord Byron ünlüydü, dahiydi, parası vardı ve zevklerle dolu bir hayat yaşadı ama buna karşın payıma düşen sadece kurtlar, çürümek ve üzüntü demişti. Yeşaya peygamber, ey susamış olanlar sulara gelin diyor. Parası olmayanlar gelin satın alın yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz. Bolluğun tadını çıkarasınız. Kulak verin bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma. Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım. Su, şarap, süt ve tatmin eden ekmeği alabileceğiniz masaya neden gelmiyorsunuz? Kulak verin bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut'a söz verdiğim iyilikleri içeren bir antlaşma yapacağım diyor Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla. Tanrı Davut'a karşı merhametli davrandı. Ve bugün de size ve bana merhametli davranacaktır dostum. Bakın, onu halklara tanık, önder ve komutan yaptım. 4. ayet. İsa Mesih'e günümüzde bizler için gerçek tanık deniyor. Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız, sizi tanımayan uluslar koşa koşa gelecek. Tanrınız Rab'den, İsrail'in kutsalından ötürü gelecekler çünkü sizleri onurlandırdı. 5. ayet. Tanımadığınız bir ulusu çağıracaksınız. O sırada Yeşaya peygamber, Amerika, Almanya ya da başka bir ulus hakkında bir şey bilmiyordu. Ama bizler de bu peygamberliğe dahiliz. Bulma olanağı varken Rab'be yönelin, yakındayken çağırın onu diyor 6. ayet. Tanrı'nın yolu ve insanın yolunun tezat ve çatışması gözüküyor. İnsandan Tanrı'yı araması istenmediğinden, tersine Tanrı insanı aradığından, bunun günümüz için geçerli bir müjde çağrısı olmadığı söylenerek buna itiraz edilir. Bunun doğru olduğu kesindir ama yine de burada insansal yön göründüğünden bu çağrı bugün içindir. İnsanın sorumluluğu Tanrı'nın egemen amaçları ve seçimiyle yok edilemez. Bu yüzden Rab ise şöyle diyebildi. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam. Kenarlarda bir yerde durup Tanrı'nın seçilmişlerinden biri olmadığınızı söyleyebilirsiniz ama geldiğiniz anda seçilmişsinizdir. Ve gelmek size bağlıdır dostum. Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın. Rab'be dönsün, merhamet bulur. Tanrımıza dönsün, bol bağışlanır diyor Yeşaya peygamber. Dostum, günümüzdeki insanların sorunu akılsal değildir. Mesih'e iman etmeden önce aşmam gereken büyük entelektüel engeller var diyebilirsiniz. Hayır, yok. Sadece bir tek engeliniz var. O da hayatınızda olan ve terk etmek istemediğiniz günahınızdır. İnsanları Tanrı'dan uzak tutan tek şey budur. Kötü kişi yolunu bıraksın ve bunu yaptığınızda ona dönmeye hazır olacaksınız. Yani gerçekten susadığınızda. Tanrı şimdi şöyle diyor. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil. Tanrı'nın yolu insanın yolundan farklıdır. Müjde, Tanrı'nın yoludur dostum. İnsanlar tarafından yapılmamıştır. kimse böyle bir şeyi tasarlayamazdı. Kardeşlerim, yaydığım müjdenin insan uydurması olmadığını bilmenizi istiyorum. Ben bu müjdeyi insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih açıkladı, diyor Pavlos Galatyalılar 1. bölümde. Müjde gökten geldi. Tanrı'nın mesajıdır, Tanrı'nın müjdesidir. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim sizin düşüncelerinizden yüksektir, diyor. İnsanın mantığı hiçbir zaman kurtuluş yolunu izlemediğinden müjde sadece vahiy ile gelebilirdi. Müjde verildiğinde vurgu Tanrı sözünün doğruluğu, güvenirliği ve önemindedir dostum. Yağmur ve kar nasıl gökten iner, ekinciye tohum, yiyene ekmek verecek toprağı sulayıp yerin ürününün bitip yeşermesini sağlamadan göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek. İstediğimi yerine getirecek. Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Yeşaya peygamber böyle diyor. 55, 10-11. Ayetlerde Yeşaya kitabının. Bu kapanış bölümünde Tanrı sözüne önem ve öncelik verilmektedir. Müjdenin bulunduğu tek yer, değerli dostum, Tanrı'nın sözüdür. Bu yüzden programlarımızda sık sık Tanrı'nın sözüne vurgu yapıyoruz. Tanrı'nın sözü çok çok önemlidir. Tanrı'nın sözüne dönmeliyiz. Tanrı'nın sözünü okumalıyız. Tanrı'nın sözünü kavramalıyız ve Tanrı'nın sözünü yaşamalıyız. Biz dualarımızla Rab'be gidiyoruz. Yüreğimizde olanları Tanrı'ya söylüyoruz. Ve Tanrı da bize sözü aracılığıyla konuşuyor kardeşim. Tanrı'nın konuşmasını orada burada değil, Tanrı'nın sözünde bulmalıyız. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Tanrı müjdesini, iyi haberi, kurtuluş haberini sözü aracılığıyla bizlere bildiriyor. Kurtuluş Tanrı'nın bir vahyidir. Ve Tanrı sözü gökten gelen yağmura benzetilir. Yağmur ve kar nasıl gökten iner, ekinciye tohum, yiyene ekmek verecek toprağı sulayıp yerin ürününün bitip yeşermesini sağlamadan önce göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istediğimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır, diyor Tanrı. Gördüğünüz gibi değerli dostum, müjde sizden bir şey yapmanızı istemez. Müjde, Tanrı'nın sevinç getiren haberi insanların uydurduğu bir şey değildir. İnsan bir Babil Kulesi çabasıyla Tanrı'ya ulaşmaz. Ulaşamaz. Tanrı'nın gökten yağmur gibi gelen vahyini alır. Yağmur yeryüzünün ürün vermesini sağlar. Tohumlar filizlenir ve bol meyve verirler. Tanrı sözü aynı zamanda tohumdur. Ve yağmurla tohum insan yüreğinde bir arada bulunduklarında meyve olacaktır. Sevinçle çıkacaksınız, esenlikle dışarıya götürüleceksiniz. Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak, bağıracak. Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak, diyor Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla. Yağmur, yeryüzünün yeşil bir övgü battaniyesiyle karşılık vermesine neden oluyor. Milenyumda, yani bin yıllık egemenlikte yeryüzü yaratıcı ve kurtarıcıya bir övgü notasıyla yanıt verecektir. Şimdiye dek bütün yaratılışın birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliriz, diyor Paulus Romalılar 8:22'de. Ama Rab İsa Mesih gelip yeryüzünde bin yıllık egemenliğini, barış dönemini kurduğunda yaratıcı ve kurtarıcıya bir övgü notasıyla yanıt verecektir yeryüzü. Dikenli çalı yerinde çam, ısırgan yerinde mersin ağaçları bitecek. Bunlar adımın değişmez, ebedi bir belirtisi olarak kalacak. Bu ayet, yeryüzünün günahın lanetinden kurtarılacağı milenyumu bekliyor. Yani Rab İsa Mesih'in gelip bin yıllık barış dönemini, egemenliğini kurmasını bekliyor. Günahın laneti dikenler ve çalılarla dışa vuruluyor. Mesih ise öldüğü zaman, değerli dinleyicilerimiz, sadece günahkarları kurtarmakla kalmadı. günahın lanetlediği yeryüzünü de kurtardı.